Ayrım 4.
Bir yanlışın varsa düzeltirim. Bir an düşündükten sonra onu şaşırtmaya karar verdim. Pekala, söyleyeceğim dedim. Sonra konuşmamın pek akıcı olmaması durumunda ne kadar bekleyeceğini ölçmek için bir süre durakladım. Güneş artık ortalığı ısıtacak kadar yükselmişti. Uzaklarda görünmeyen bir tarlada bir çiftçi dizel traktörüyle pazar günü buğday biçiyordu. Pekala, söyleyeceğim. Bir kere Feris'teki o çayıra indiğinde seni görmem bir rastlantı değildi, doğru mu? Büyüyen çimenler kadar sessizdi. İkincisi, seninle benim aramda anlaşıldığı kadarıyla benim unuttuğum ve senin unutmadığın mistik bir tür anlaşma var. Sadece esen yumuşacık rüzgar ve onunla gelip giden uzaktaki traktörün gürültüsü. İçimde sözlerimi dinleyen bir yanım söylediklerimin uydurma olmadığını düşünüyordu. Gerçek bir hikaye yazıyordum. Aşağı yukarı 3-4 bin yıl önce karşılaşmış olduğumuzu söyleyeceğim. Aynı tip serüvenlerden hoşlanıyoruz ve herhalde aynı tür kötülerden nefret ederiz. Öğrendiklerimizi keyifle ve epey hızlı öğreniriz. Senin daha sağlam bir belleğin var. Tekrar buluşmamız benzer benzeri çeker dediğin gibi bir şey. Yeni bir saman çöpü aldım. Nasıl gidiyorum? Bir ara çok uzun konuşacaksın sandım dedi. Aslında uzun sürecek ama bu kere başarabilmen için hafif bir de şans görüyorum. Konuşmaya devam et. Bir şey daha var. Konuşmaya devam etmeme gerek yok. Çünkü sen insanların bildikleri şeyleri zaten biliyorsun. Ama bu şeyleri söylemeseydin benim ne bildiğime inandığımı bilmeyecektin. Ve bu olmadan da öğrenmek istediklerimi öğrenemem. Saman çöpünü bıraktım. Bu işte senin çıkarın ne Don? Neden benim gibi insanlarla uğraşma zahmetine giriyorsun? Bir insan senin kadar gelişmişse bütün bu mucize güçlerini yan ürünler olarak elde eder. Senin bana ihtiyacın yok. Senin bu dünyadan alabileceğin hiçbir şeye ihtiyacın yok. Başımı çevirip yüzüne baktım. Gözleri kapalıydı. Travel Air'daki benzin gibi mi dedi? Evet, böylece dünyada sadece can sıkıntısı kalıyor geriye. Bu dünyada hiçbir şeyin seni etkilemeyeceğini bildiğin zaman serüven de kalmıyor. Senin tek sorunun hiç sorununun olmaması. Çok esaslı konuşuyorum diye düşündüm. Arada bir şey kaçırdın dedi. Bana işimi neden terk ettiğimi söyle. Benim mesihlik işini neden bıraktığımı biliyor musun? Kalabalıklar yüzünden dedin. Herkes senden kendilerinin mucizelerini yapmanı istiyordu. Doğru. Birincisi değil, ikincisi. Kalabalık korkusu senin taşıyacağın haçtır, benim değil. Beni bıktıran kalabalıklar değil. Söylemeye geldiğim şey hiç umursamayan kalabalıklar. New York'tan Londra'ya kadar deniz üzerinde yürürsün. Sonsuza kadar altın sikke çıkarırsın ceplerinden ama onlar yine de umursamazlar. Bunu biliyor muydun? Bunu söylerken hiçbir canlıda görmediğim bir yalnızlık içindeydi. Yiyeceğe, barınağa, paraya ya da üne ihtiyacı yoktu. Bildiklerini söylemek ihtiyacıyla ölüyordu ve kimse kendisini dinlemiyordu. Ağlamamak için kaşlarımı çattım. Ama bunu da hak ettin dedim. Mutluluğun bir başkasının yapacağı şeye dayanırsa sorunun vardır sanırım. Başını kaldırdı. Gözleri sanki kafasına bir anahtar indirmişim gibi parladı. Birden bu adamı kızdırmamanın daha doğru olacağı aklıma geldi. Yıldırım çarpan insan bir anda kavrulurdu. Sonra o yarım saniyelik gülümseme belirdi yüzünde. Richard, biliyor musun sen haklısın dedi. Sözlerim kendisini transa sokmuş gibi sessizleşti sonra. Ben bunu fark etmeden ona saatlerce nasıl karşılaştığımızı, öğrenecek neler olduğunu anlattım durdum. Bütün bu fikirler sabahın kuyruklu yıldızları ve gündüzün meteorları gibi hızla geçiyordu kafamın içinde. O ise çimenler üzerinde kıpırtısız yatıyor, tek kelime bile söylemiyordu. Öyle olduğunda benim evren ve bütün evrende olanlar hakkındaki görüşlerimi tamamlamıştım. Ve daha yeni başlamış gibiyim Don. Anlatacak o kadar çok şey var ki. Bütün bunları nasıl biliyorum? Bu nasıl oldu? Yanıt vermedi. Eğer kendi sorumu yanıtlamamı istiyorsan itiraf edeyim ki bunu nasıl yapacağımı bilemiyorum. Daha önce hiç denemediğim halde bütün bunları neden anlatıyorum ki? Bana ne oldu? Yanıt yoktu yine. Don, artık konuşabilirsin lütfen. Tek kelime bile söylemedi. Ona yaşamın panoramasını anlatmıştım. Ve Mesih'in bütün bunların içinde mutluluğu için gerekli o bir tek tesadüfi kelimeyi duymuş gibi derin bir uykuya dalmıştı. 7. Bölüm. Çarşamba sabahı saat 6. Ben hala uyanmamışım ve güm diye bir ses. Gürültülü bir senfoni kadar ani ve şiddetli bir ses. Bir anda 1000 kişilik korolar, Latince sözler, camları parçalayacak kadar keskin keman ve timpani ve borazan sesleri. Yer sarsılıyor. Fleet tekerlekleri üzerinde sallanıyordu. 400 volt cereyana tutulmuş da tüyleri ünlem işaretleri gibi dikilmiş bir kedi gibi fırladım kanadın altından. Gökyüzünde ateş gibi bir güneş doğuyordu. Bulutlar çılgın renklerle canlanmıştı ama hepsi de o dinamit patlayışı gibi crescendo'nun yanında soluk kalıyordu. Kes, kes, müziği kes. Shimoda o kadar öfkeli, o kadar yüksek bir sesle bağırıyordu ki gürültüyü bastıran sesini duyuyordum. Ses birden kesildi. Yankıları giderek uzaklaştı. Sonra yumuşak bir ilahi başladı. Meltem kadar sakin, rüyada bir Beethoven. Ama Shimoda bundan etkilenmiş değildi. Bana bak, kes dedim. Müzik kesildi. Üf dedi. Yüzüne baktım. Her şeyin bir yeri ve zamanı vardır değil mi dedi. Eh, zaman ve yer. Az bir ilahi müzik iyidir ama belki bazı özel durumlarda ve zihnin mahremiyeti içinde. Sabahın köründe ve o kadar yüksek sesle değil. Ne yapıyorsun? Ne mi yapıyorum Don? Derin bir uykudaydım. Ne yapıyorsun demekle ne kastediyorsun? Başını salladı. Omuzlarını çaresizce silkeledi. Kanadın altındaki uyku tulumuna döndü. El kitabı çimenlerin arasında düştüğü yerdeydi. Kitabı dikkatle çevirip okudum. Sınırlarını tartış. Onların gerçekten senin olduğundan emin ol. Mesihler hakkında anlamadığım o kadar çok şey vardı ki. 8. Bölüm. Günü Wisconsin'de Hammond'da bitirdik. Birkaç pazartesi müşterisini uçurduktan sonra yeğen olarak kasabaya yemeğe gittik ve dönüş yoluna koyulduk. Don, bu yaşamın ilginç, sıkıcı ya da biz ne istersek o olacağını kabul ederim. Ama en parlak zamanlarımda bile neden burada olduğumuzu anlayabilmiş değilim. Bana o konuda bir şeyler söylesene. Nalbur'u geçtik. Kapalıydı. Sinemayı geçtik. Açıktı. Butch Cassidy ve Sundance Kid. Ve Don yanıt vereceği yerde döndü. Paran vardı değil mi? Hem de çok. Ne oldu? Filmi görelim. Biletler senden, tamam mı? Bilemiyorum Don. Sen git istersen. Ben uçaklara döneceğim. Onları uzun zaman yalnız bırakmak istemem. Bir film neden böyle aniden önemli olmuştu ki? Uçaklara bir şey olmaz. Haydi filmi görelim. Başlamış ama biz de geç gelmiş oluruz. Biletini alıyordu bile. Karanlık salona ardından girdim. Arkalarda bir yere oturduk. O loş yerde çevremizde 50 kişi kadar vardı. Bir süre sonra neden geldiğimizi unuttum ve her zaman klasik bir film olarak hikayeye daldım. Sundance'i 3. kere görüyordum. Sinemada zaman her iyi filmde olduğu gibi döne döne uzadı ve ben de bir süre teknik nedenlerle izledim. Her sahne nasıl bir sonrakine uyması için tasarlanmıştı. Bu sahne neden şimdiydi de daha sonra değildi falan filan. Filmi böyle görmeye çalıştım ama sonunda hikayeye dalıp bunlara bakacağımı unuttum. Butch ile Sundance'in Bolivya ordusunun tümü tarafından sarıldıkları sonlara doğru Shimoda omzuma dokundu. Gözlerimi filmden ayırmadan ona doğru eğilirken söyleyeceği şeyi filmin sonuna saklamış olmasını istedim. Richard, efendim, neden buradasın? Güzel bir film Don, şşşt. Kanrevan içindeki Butch ve Sundance neden Avustralya'ya gitmeleri gerektiğini konuşuyorlardı. Neden iyi dedi. Eğlenceli işte, şşşt. Sonra anlatırım. Uyan artık, bütün bunlar yanılsama. İrkilmiştim. Donald, bir iki dakika kaldı. Sonra istediğin kadar konuşuruz. Ama şimdi bırak da filmi seyredeyim, tamam mı? Dramatik bir sesle fısıldadı. Richard, neden buradasın? Bak, sinemaya girmemizi sen istedin. Dönüp filmin sonunu seyretmeye çalıştım. Girmek zorunda değildin. İstemem, teşekkür ederim diyebilirdin. Filmden hoşlanıyorum. Önündeki adam bir an dönüp bana baktı. Filmden hoşlanıyorum Don. Bir sakıncası mı var? Hayır. Film bitip de kullanılmış traktörlerin satıldığı arsanın önünden karanlıkta tarlaya ve uçaklara dönene kadar hiç konuşmadı. Çok geçmeden yağmur yağacaktı. Sinemadaki o garip davranışını düşündüm. Senin her yaptığının bir nedeni vardır Don. Bazen. Neden sinemaya gittik? Neden öyle aniden Sundance'i görmek istedin? Bir soru sordun. Evet, senin de bir yanıtın var mı? İşte yanıtım. Sen bir soru sorduğun için gittik sinemaya. Film sorunun yanıtıydı. Benimle alay ediyordu. Bundan hiç kuşkum yoktu. Sorun neydi? Rahatsızlık veren uzun bir sessizlik oldu. Richard, en parlak zamanlarında bile neden yeryüzünde olduğumuzu bilemediğini sormuştun. Hatırladım. Ve filmde soruma yanıttı, öyle mi? Evet. Ya, anlamıyorsun dedi. Hayır. İyi bir filmdi ama dünyanın en iyi filmi bile bir yanılsamadır, değil mi? Resimler hareket etmezler. Sadece hareket eder gibi görünürler. Karanlıkta asılı düz bir perde üzerinde hareket eder gibi görünen, yer değiştiren ışıklar, değil mi? Evet, anlamaya başlıyordum. Diğer insanlar, herhangi bir yerde, herhangi bir filme giden insanlar, karşılarındaki sadece bir yanılsama ise neden oradadırlar? Bir eğlencedir dedim. Eğlence, doğru, bu bir. Eğitici olabilir, güzel, o her zaman vardır, öğrenme, iki. Hayal, kaçış, o da eğlencedir, bir. Teknik nedenler, filmin nasıl yapıldığını görmek, öğrenmek, iki. Sıkıntıdan kaçmak, kaçmak, onu söylemiştin. Sosyal, arkadaşlarla birlikte olmak için. Gitmek için bir neden olabilir ama filmi görmek için değil. O da eğlenceye girer. 1. Ne söylersem söyleyeyim o iki parmağına uyuyordu. İnsanlar sinemaya eğlenmek veya öğrenmek ya da her ikisi için giderlerdi. Ve film bir hayat gibidir Don, değil mi? Evet. O zaman insan neden kötü bir hayat, bir korku filmi seçer? Korku filmlerine sadece eğlenmek için gelmezler. Sinemaya girmeden önce onun korku filmi olduğunu bilirler dedi. Ama neden? Sen korku filmlerini sever misin? Hayır. Korku filmlerine gider misin? Hayır. Ama bazı insanlar korku filmi ya da başka insanlara sıkıcı gelen sabun köpüğü filmlerdeki sorunları görmek için avuç dolusu para ve bir o kadar da zaman kaybederler, değil mi? Evet. Onların filmlerini görmek zorunda değilsin. Onlar da senin filmlerini görmek zorunda değildirler. Buna özgürlük denilir. Ama insan neden korkmak ister ya da sıkılmak? Çünkü bir başkasını korkuttukları için onu hak ettiklerine inanırlar. Ya da korkunun verdiği heyecandan hoşlanırlar. Veya filmlerin hep sıkıcı olduğunu düşünürler. Çoğu insanın kendi filmlerinde çaresiz olduklarına inanmaktan zevk almalarını kendileri için çok sağlam nedenler olarak gördüklerine inanabilir misin? Hayır, inanamazsın. Hayır, inanamam dedim. Onu anlayana kadar bazı insanların neden mutsuz olduklarını merak edip duracaksın. Mutsuz olmayı seçtikleri için mutsuzdurlar Richard ve bu da normaldir. Bizler oyun oynayan, eğlenceden hoşlanan yaratıklarız. Evrenin su samurlarıyız. Biz ölemeyiz. Perdedeki yanılsamalar ne kadar incinebilirse kendimizi de ondan fazla incitemeyiz. Ama incindiğimize inanırız. Hem de çok acı çektiğimizin bütün ayrıntılarını hissederek. Kurbanlar olduğumuza, öldürüldüğümüze ve öldüğümüze, İyi ve kötü talih arasında gidip geldiğimize inanabiliriz. Birkaç yaşam süresince mi diye sordum. Kaç film gördün? Çok. Bu gezegende yaşamak hakkında, başka gezegenlerde yaşamak hakkında filmler. İçinde zaman ve mekan, her şey filmdir ve yanılsamadır dedi. Ancak bir süre için yanılsamalarımızdan çok şey öğrenir ve çok eğleniriz, değil mi? Bu film olayını nereye kadar götürmek niyetindesin Don? Nereye kadar gitmesini istiyorsun? Bu gece o filmi görmenin bir nedeni benim de görmek istememdi. Pek çok insan birlikte bir şey yapmaktan zevk aldıkları için yaşamlarını seçerler. Bu geceki filmdeki aktörler başka filmlerde de birlikte oynadılar. Önce ya da sonra hangi filmi önce gördüğüne bağlıdır. Ya da hepsini birden ayrı ayrı perdelerde görebilirsin. Bu filmlere bilet alıyoruz. Mekanın gerçeğini ve zamanın gerçeğine inanmayı kabul ederek bir giriş parası ödüyoruz. Her ikisi de gerçek değildir ama o bedeli ödemek istemeyen bu gezegende yer alamaz ya da herhangi bir zaman mekan sisteminde. Zaman mekanda hiç yaşamamış insan var mıdır? Hiç sinemaya gitmemiş insan var mıdır? Anlıyorum. Öğretilerini farklı yerinden alıyorlar, öyle mi? Haklısın. Benden memnun kalmıştı. Zaman mekan epey ilkel bir okuldur ama pek çok kimse sıkıcı da olsa yanılsamalarla kalırlar ve ışıkların erken yakılmasını istemezler. Bu filmleri kim yazıyor Don? Başkasına değil de kendimize sorduğumuz takdirde ne kadar çok şey bildiğimiz garip değil mi? Bu filmleri kim yazıyor Richard? Biz dedim. Kimler oynuyor? Bizler. Kameraman, ışıkçı, sinema müdürü, bilet toplayıcısı, dağıtımcı kimlerdir ve bütün bunların meydana gelişini kim izler? Herhangi bir anda ortasında çıkmakta, senaryoyu değiştirmekte, aynı filmi arka arkaya defalarca seyretmekte özgür olan kimdir? Tahmin edeyim dedim. Canı isteyen herkes, öyle mi? Bu senin için yeterli özgürlük müdür? Sinemalar bunun için mi o kadar popüler? Güdüsel olarak onların kendi yaşamlarımızın paraleli olduğunu bilmemizden mi? Belki, belki de değil. Ama fazla önemli değil, değil mi? Filmi oynatıcı makine nedir? Sihir dedim. Hayır, hayal gücü. Ne dersen de bizim hayal gücümüzdür. Film nedir diye sordu. Bilmem. Hayalimize konulması için izin verdiğimiz şey mi? Olabilir Don. Bir film rulosunu elinde tutabilirsin dedi. Ve elindeki tamamlanmış bir şeydir. Başı, ortası ve sonu hep aynı saniyede, saniyenin aynı milisaniyesinde oradadır. Film zamanın ötesinde vardır ve konuyu biliyorsan genellikle sinemaya girmeden önce ne olacağını bilirsin. Savaş ve heyecan olacaktır. Kazanan ve kaybedenler, aşk, felaket olacaktır ve sen hepsini biliyorsundur. Ama kendini kaptırmak için, en fazla zevk alabilmek için filmi bir oynatıcıya takıp dakika dakika mercekten geçirmelisin. Her yanılsama yaşanmak için zaman ve mekana gerek gösterir. Sen de paranı ödersin, biletini alırsın, koltuğuna yerleşip dışarıda olanları unutursun ve film senin için başlar. Ve kimse incinip yaralanmaz, değil mi? Gördüğün sadece domates salçasından kandır, öyle mi? Hayır, kandır. Ama gerçek yaşamımıza etkisi domates salçası kadardır. Ve gerçek? Gerçek tümüyle kayıtsızdır Richard. Bir anne çocuğunun oyunlarında oynadığı role aldırmaz. Bir gün kötü adamdır, ertesi gün iyi. Olan yanılsamalarımızı ve oyunlarımızı bilmez bile. O sadece kendisini bilir ve kendisine benzeyen bizleri. Kusursuz ve tamam. Ben kusursuz ve tamam olmak istediğimden emin değilim. Can sıkıntısından söz ederken, gökyüzüne bak dedi. Bu öylesine ani bir konu değişikliğiydi ki gökyüzüne baktım. Yükseklerde ayın ilk ışıklarının kenarlarını gümüşe dönüştürdüğü Sirius kümeleri vardı. Çok güzel dedim. Kusursuz bir gökyüzü mü? Hep kusursuz gökyüzüdür Don. Her an değişmesine rağmen bana gökyüzünün hep kusursuz mu olduğunu söylüyorsun. Bayağı akıllıymışım, evet. Ve deniz her zaman kusursuz bir denizdir. Sürekli değişir dedi. Kusursuzluk durgunluksa o zaman cennet bir bataklıktır. Olan da herhalde bataklık bekçisi değildir. Kusursuz ve sürekli değişiyor ha? Evet, bunu kabul edebilirim. Eğer zamanda ısrar ediyorsan onu çok eskiden kabul ettin demektir. Yürürken kendisine döndüm. Don, bu bir tek boyutta kalmak senin için sıkıcı olmuyor mu? Ben sadece bu boyutta mı kalıyorum dedi. Sen öyle mi kalıyorsun? Her söylediğin neden yanlış oluyor? Her söylediğin yanlış mı dedi. Ben yanlış işte çalışıyorum sanırım. Belki de emlakçı olmayı düşünüyorsun dedi. Emlakçılık ya da sigortacılık. Emlakçılıkta gelecek vardır eğer bir gelecek istiyorsan. Tamam, özür dilerim dedim. Gelecek istemiyorum. Geçmişte. Yanılsamalar dünyası ustası olmak bana yeter. Bir haftada da olabileceğim galiba. Umarım o kadar uzun sürmez Richard. Yüzüne dikkatle baktım ama gülümsemiyordu. 9. bölüm. Günler birbirine karıştı. Her zamanki gibi uçuyorduk ama artık yazı indiğimiz kasabalar ya da yolculardan kazandığımız paralarla hesap etmekten vazgeçmiştim. Öğrendiğim şeyleri sayıyordum artık. Uçuş bittiğinde yaptığımız konuşmalarla yol boyunca arada sırada olan ve sonunda hiç de mucize olmadıklarını anladığım mucizelerle. Evreni güzel ve adil ve kusursuz hayal et demişti kitap bir kere bana. Sonra bir şeyden emin ol. Olan onu senden biraz daha iyi hayal etmiştir. 10. bölüm. Öğleden sonra sakindi. Ara sıra bir yolcu, hepsi o kadar. Yolcu aralarında bulutları buharlaştırmayı deniyordum. Ben uçuş öğretmenliği yapmışımdır ve öğrencilerin kolay şeyleri güçleştirdiklerini bilirdim. Ve bunu bildiğim halde yine öğrenciydim ve kümülüs hedeflerime öfkeyle kaşlarımı çatıyordum. Bir kere için uygulamadan çok öğrenmeye ihtiyacım vardı. Shimoda Fleet'in kanadı altına uzanmış uyuma taklidi yapıyordu. Koluna hafifçe bir tekme indirince gözleri açıldı. Yapamıyorum dedim. Yapabilirsin dedi ve gözlerini yine kapattı. Don, çok denedim. Tam bir şey olduğunu sandığım anda bulut karşı saldırıya geçip daha da şişiyor. İçini çekerek doğruldu. Bana bir bulut seç ama kolay bir tane olsun lütfen. Gökyüzündeki en büyük, en kötü görünüşlü bulutu seçtim. 1000 metre yüksekliğinde cehennemden beyaz dumanlar püskürten bir tane. Şuradaki silonun üstündeki dedim. Hani şu anda kararıyor. Sessizce yüzüme baktı. Benden neden nefret ediyorsun? Bunları seni sevdiğim için soruyorum Don. Gülümsedim. Sana meydan okunmasına ihtiyacın var. Eğer daha küçük bir şey seçmemi istiyorsan... Yine içini çekerek gökyüzüne döndü. Deneyeyim bakalım. Hangisi demiştin? Bakınca 1 milyon ton yağmuruyla o canavarın kaybolmuş olduğunu gördüm. Yerinde çirkin bir gök mavisi delik vardı. Vay canına diye söylendim. Yapmaya değer bir iş diye söze başladı. Hayır, bana yağdırdığın iltifatları kabul etmek istersem de sana açık yüreklilikle bir şey söylemeliyim. Kolaydır. Başımızın üstündeki küçük bulutu gösterdi. İşte, haydi sıra sende. Hazır mısın? Başla. O küçücük buluta baktım, o da bana baktı. Gitmiş olduğunu düşündüm. Olduğu yeri boş düşündüm. Üzerine hayali ısı ışınları gönderip başka bir yere gitmesini söyledim. Ve ağır ağır 1 dakikada, 5 dakikada, 7 dakikada bulut gitti. Öteki bulutlar büyürken benimki uzaklaştı. Çok hızlı değilsin dedi. Bu ilk seferimdi. Daha yeni başlıyorum. İmkansıza, olası olmayana karşı ilk denemem ve sen sadece çok hızlı olmadığımı söylüyorsun ha? Bu çok parlak bir başarıydı ve bunu sen de çok iyi biliyorsun. Şaşırtıcı bir şey. Ona o kadar bağlıydın ve yine de senin için kayboldu. Bağlı mı? O bulutu olanca gücümle ateş ediyordum. Ateş topları, lazer ışınları, bir apartman yüksekliğinde elektrikli süpürge. Negatif bağlılık Richard. Yaşamından bir bulutu gerçekten uzaklaştırmak istiyorsan o kadar tantanaya gerek yok. Sadece gevşer ve onu düşüncelerinden uzaklaştırırsın. Hepsi bu işte. Bir bulut neden bir yönde ve belirli bir hızla hareket ettiğini bilmez diyordu el kitabı. Bir itki hisseder. Gidecek yer odur şimdi. Ama gökyüzü bütün bulutların ardındaki nedenleri ve biçimleri bilir. Ve sen de kendini ufukların ötesini görecek kadar kaldırdığında bileceksin bunu. 11. Bölüm. Sana hiçbir dilek verilmemiştir ki onu gerçekleştirecek güçte verilmiş olsun. Ancak bunun için çalışman gerekebilir. Illinois, Indiana sınırı arasında kasabalardan uzak bir yerde 3 dönümlük bir at sulama havuzunun yanındaki büyük otluğa inmiştik. Yolcu falan yoktu. Bugün de bizim için tatil olsun diye düşünmüştüm. Dinle dedi. Dinleme, sadece sessiz dur ve seyret. Göreceğin şey bir mucize değildir. Atom fiziği kitaplarını oku. Bir çocuk bile su üzerinde yürüyebilir. Bana bunları söyledi ve sanki suyun orada olduğunu görmemiş gibi havuzun üzerindeki kıyıdan birkaç metre uzaklaştı. Görünüşe bakılırsa havuz bir taş gölü üzerindeki sıcak yaz serabıydı. Suyun üstünde yere sağlam basıyor, ne bir dalga ne de bir çırpıntı pilot çizmelerini ıslatıyordu. Haydi gel de yap dedi. Kendi gözlerimle görmüştüm. Orada durduğuna göre mümkündü bu. Yanına yürüdüm. Saydam mavi bir muşamba üzerinde yürüyormuşum gibiydi. Güldüm. Donald, bana neler yapıyorsun? Sana herkesin er geç öğrendiği bir şeyi gösteriyorum sadece. Artık hazırsın. Ama ben, bak su sert olabilir. Ayağını vurunca meşinin taşa çarpmasından çıkan ses çıktı. Ya da olmayabilir. Bir daha vurdu. Bu kere ikimizin de üzerine su sıçradı. Anladın mı? Dene hele. Mucizelere ne çabuk alışıyoruz. 1 dakika geçmeden su üzerinde yürümenin mümkün, hatta doğal olduğunu düşünmeye başlamıştım. Ne vardı bunda? Ama su şimdi katıysa onu nasıl içebiliriz? Üzerinde yürüdüğümüz gibi Richard. Katı da değil, sıvı da. Bizim için ne olacağını biz saptayacağız. Suyun sıvı olmasını istiyorsan sıvı olarak düşün. Sıvıymış gibi davran, iç. Hava olmasını istiyorsan havaymış gibi davran, onu solu. Bir dene haydi. Belki de gelişmiş bir ruhun varlığındandır diye düşündüm. Belki de bu gibi şeylerin belirli bir çap içinde, onların çevresindeki 20 metre çapında bir daire içinde olmalarına izin veriliyor.